Ayrım 17, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 153. Ailenin menfaatlerinin tekrar tam anlamıyla işlevsel bir hal kazanması için çözümlenmesi gereken birkaç uygulanabilir konuyu tartıştılar. Konuşmanın sonuna yaklaşıldığında Michael kendisinin ve babasının uzun dönemde sonuçlanabilecek hırslı planlarından bahsetti. Bunları Vito'nun Michael'ın konsiliyeriliğini yaptığı aylar içerisinde şekillendirmişlerdi. Hagen herkese büyükelçiyle yaptığı tartışmaları ve 1960 yılı Beyaz Sarayı için James Cavanaugh Shea'nın yaptığı planda ailenin aldığı rolü anlattı. Hepsi de Hagen'ın kendisine ilişkin planını biliyorlardı. Gelecek yıl senatörlük yarışına katılıp kaybetmek, senatör nasıl olsa Corleone'ler için çantada keklikti, ardından da saygın bir yenilgi sayesinde oluşan meşruluğu kullanarak valinin kendisini kabineye önermesini kolaylaştırmak. 1960 yılında Hagen vali seçimlerine katılabilir ve kazanabilirdi. Bu Michael'ı iş çerçevesindeki son sıraya yerleştirmişti. Diğer alanlardaki adam ve destek eksikliklerimizi görüşmeden önce zirvedeki sorunları halletmeliyiz. Birinci sırada Tessio'nun eski yönetim konusu var. Seçimini yapmadan önce fikir beyan etmek isteyen var mı? Hepsi kafasını olumsuz anlamda salladı. Seçim daha şimdiden belliydi. Özellikle Tessio'nun başına neler geldiğini bilenlerden birisi olarak Geraci bu noktadaki en iyi seçim olacaktı. Doğru, New York'taki bazı eski adamlardan onun hakkında farklı şikayetler işitilmişti. O Tessio'nun protejesiydi. Fakat Tessio aileye ihanet etmişti. Geraci'nin üstlenmesine izin verilen bir narkotik operasyonu, her ne kadar hala bu konuda söylentiler olsa da işi vardı. Ayrıca gençti de, Michael'dan büyüktü, Cleveland'dandı. Bir yüksek okul derecesi vardı ve birkaç hukuk dersi almıştı. Hagen onun ismini ilk kez Pauli Gatto onu Amerigo Bonasera'nın kızına tecavüz eden serserileri tartaklaması için tuttuğunda işitmişti. 3 yıl sonra Gatto öldürülünce Geraci Rocco'nun ardından Pete'in başkanlık için ikinci seçeneği haline almıştı. Rocco kendisine verilen fırsatların çoğunu büyük bir başarıyla değerlendirmişti. Şimdi kapoydu. Ama Geraci Michael'a benzeyen bir adamdı. Ayrıca o güne kadar en iyi kazanç sağlayan aile üyelerinden biriydi. Tabii ortada başka seçenekler de vardı. Daha yaşlı olan Dimicelli kardeşler ya da belki de Eddie Paradise gibi. Bunlar sert ve sadık adamlardı. Fakat Ace ile kesinlikle aynı kulvarda değillerdi. Pete, bu konuda söyleyebileceğim en bilgece tanımlama şu olabilir ki dedi. Eğer İsa bizzat kendisi Capo'ya yükselmeye hazır olsaydı bile onunla ilgili çeşitli şikayetler işitirdiniz. Ben uzun süredir bu işin içindeyim ve piyasada Geraci gibi kazanan tek bir kişi daha görmedim. Herif nikel YouTube şerit yığınları halinde Cleveland sıçabiliyor. Onun içini dışını tanımıyorum ama bildiklerim yetiyor. O beni etkiliyor. Michael olumlu anlamda kafasını salladı. Başka bir şey var mı? Rocco, Eddie Paradise hakkında ufak bir şey dedi. Michael evet diye sordu. Rocco omzunu silkti. O iyi bir adam. Üyelik aidatlarını ödedi. İnsanlar onu tanıyor. Michael tamam dedi. Bu konuda söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Rocco, Eddie karımın kuzeni dedi. Eşim bana kuzeni için yeterli desteği verip vermediğimi sorduğunda, yani hepiniz evlisiniz, hepinizin aileleri var. Bu kadar yeter, başka sözüm yok. Michael, verilen destek bir kenara yazıldı dedi. Tamam, benim seçimim Fausto Geraci. Bu karar samimi bir onaylamayla desteklendi. Hagen daha önceden Geraci Fausto isminin başka birisi tarafından kullanıldığını hiç işitmemişti. Ama Michael çok ender olarak insanları sokak adlarıyla çağırırdı. Bu yaşlı adamdan aldığı garip bir alışkanlıktı. Sonny bu konuda onun tam tersiydi. Birisini yıllardır tanıyorsa, onunla çeşitli işler çevirmişse, onun evinde yemek yemişse, çoğu zaman o adamın soyadını evlilik ya da cenaze ilanlarından öğrenirdi. Michael, bu beni sana yönlendiriyor Tom dedi, bu senin işin. Hagen kafasını sallayarak onayladı. Michael, Pete ve Rocco'ya baktı. Tom siyasetle daha içli dışlı olduğu için bazı işleri onun yürütmesine ihtiyacımız var. Bir konsiliyere olduğu günden bu yana. Hagen'a danışılmamış ve kendisi de bu durumun değişmesi için çaba sarf etmemişti. Tom tıpkı yasal bir danışmanının olması gerektiği gibi güvenilir bir müşavir olarak kaldı. Her şey bu şekilde devam edecek fakat bu bir konsiliyere açısından eksiklik yaratıyor. Tom bugüne kadar harika bir iş çıkarttı ve babam, Michael avuçlarını havaya açtı, merhum Don'un büyüklüğünü anlatmaya kelimeler yetersizdi. Ben bir varis göremiyorum. Gelecek yıl uygun fırsatı yakaladığımda konsiliyere sorumluluklarını tüm kapolara ve Tom, tabii ki sana dağıtacağım. Hagen, Michael'ın Fredo'dan bahsetmiş olmasının tesadüf olmadığını düşündü. Michael fakat dedi, sessizliğin bir süre daha devam etmesine olanak verdi. Konsiliyerelerim tarafından temsil edilmem gereken durumlar var. Komisyon toplantıları ve buna benzer yerler. Bu tip durumlarda babamın eski arkadaşı Pete Clemenza dışında hiç kimseye başvurmayacağım. Hagen alkışladı ve Pete'in sırtına vurdu. Clemenza bundan şeref duyacağını belirtti. Rocco onu kucakladı. Clemenza Neri'ye seslendi ve Enzo'nun şerefe kadeh kaldırmak için biraz Strega getirmesini söyledi. Hagen gülümsedi, bu da başka bir şeydi. Clemenza gibi adamlar giderlerken önemli şerefe kadeh kaldırmalar artık Strega ya da ev yapımı grappalarla yapılmazdı. Bunun yerine Jack Daniels ya da Johnny Walker kullanılırdı. Çok geçmeden toplantı odasında toplanarak kahve fincanlarını tokuşturdular. Enzo birdenbire masasının çekmecesinde bir şişe Strega olduğunu hatırladı. Kadeh kaldırmak için onlara katıldı. Clemenza, hayatlarımızı yaşayalım ki öldüğümüzde gülümsüyor olalım dedi ve diğer herkes de lanet birer bebek gibi ağlasın. Tam dışarı çıkıp dağılacaklardı ki kapı tıklatıldı. Neri kapıyı açarken, özür dilerim dostlar dedi, tam çıkmaya hazırlanıyormuşsunuz gibi görünüyor ve... Gösterişli bir el çantası taşıyan Johnny Fontaine onu dirsekleyerek hemen yanından içeri girdi. Neredeyse fısıltıya yakın bir ses tonuyla sanki ''Kuşlarınız nasıl dostlar?'' gibi bir şeyler geveledi. Neri kaşlarını çatarak baktı. Hayatı boyunca onu dirsekleyip geçecek tek bir kişiyle dahi karşılaşmamıştı. Bu Fontaine gibi hoş bir Pezzo Novante çocuk dahi olamazdı. Clemenza, tam da senin hakkında konuşuyorduk dedi. Şu patlattığın heykel, odandaki o şeyin 3.000 dolara patladığını biliyor musun? Fontaine, iyi pazarlık etmişsin dedi. Ben 5.000 dolar olduğunu düşünüyordum. O hiçbir zaman Michael'la yakınlaşamamıştı ama yine de odayı boydan boya geçerek onu kucakladı. Michael tepki göstermedi, hiçbir şey söylemedi. Hagen'ın eğlence piyasasındaki insanlarla arası pek yoktu. Hal Mitchell kapının eşiğinde belirdi. Şimdi onun da üzerinde smokini vardı. Nefes nefeseyken özür diledi. Sadece şu açılış temsilleri devam ediyordu ve... Birinci şey, Fontaine el çantasını uzanabildiği kadar yukarıya kaldırdı. İşte burada. Sonra yere bıraktı. Çanta Michael'ın önündeki masaya hızla düştü. İçinde para varmış gibi bir ses çıkmıştı. Frank Falcone'den posta selamlarını gönderiyor. Ayrıca Bay Pignatelli de öyle. Tahminen bu Falcone'nin kontrol ettiği Hollywood sendikalarının ödedikleri aylık paralardan ödünç alınan bir meblağdı. Bulutlardaki kaleye yapılan bir yatırım. Michael oturduğu yerden kalkmadı. El çantasına baktı. Bunun dışında hareket etmedi. Eğer tüm öğleden sonrayı ölü olarak geçirmiş olsaydı dahi yüzü bundan daha ifadesiz olamazdı. Şarkıcının şakağındaki bir damar atmaya başladı. Michael parmağını boş kadehinin ağız kısmında dolandırdı. Diğer adamlar oldukları yerde kalarak Fontaine ve Mike'ın birbirlerine bakmalarına zaman tanıdılar ve Fontaine'in konuşmaya devam ederek ikinci şeyi söylemesini beklediler. Onun için yapılan onca şeyin ardından bu kadar küçük bir iyilikle geri dönüşün, böyle çocukça ani bir patlayışı tetikleyebileceği hiç akla gelir bir şey değildi. Hagen Fontaine'in minnetsizliğini hiçbir zaman anlayamamıştı. 10 yıl önce Connie'nin düğün gününde Hagen 2 lütufu gerçekleştirerek ön plana geçmişti. Enzo Aguello'ya Amerikan vatandaşlığını almış ve Johnny'ye de o savaş filminde şans tanımıştı. O günden beri Enzo ona karşı hep sadık bir arkadaş olmuş, hatta 2 araba dolusu adam Vito'yu öldürmek için geldiğinde hastanede Michael'ın yanında silahsız olarak yerini almış, büyük olasılıkla da bu cesaretiyle Don'un hayatını kurtarmıştı. Ya Johnny Fontaine Corleone'lere ne vermişti? Hiç kimse Les Halley orkestrasıyla bir anlaşma imzalaması için Johnny'nin kafasına silah dayamamıştı. Hatta Vito Corleone, Johnny'den uzak durması için Halley'e silahlı bir adam göndermek ve onu tehdit etmek zorunda kalmıştı. Corleone'ler onu şu savaş filminde oynatmaları için Jack Waltz'la bağlantı kurmuşlardı. Ve eğer Johnny o günlerde Waltz'un aşık olduğu genç yıldız adayını becermemiş olsaydı en başta yer alacaktı. Bunları düşününce Hagen'ın tüyleri diken diken oldu. O kadar çok insanın öldürülüşüne şahit olduktan sonra nasıl oluyordu da kabuslarında Luca'nın bir pala alıp Waltz'un yarış atlarından birisinin kafasını bedeninden ayırdığını görüyordu. Bu Hagen'ın o güne kadar hiç görmediği bir şeydi. Hatta tıpkı beklenildiği gibi Waltz olayı örtbas ettiği için Johnny'nin bundan haberi dahi yoktu. Corleone'lerin diğer bir hediyesi cehaletin affedilmesi. Corleone'ler Fontaine'e bir Oscar ödülü dahi kazandırmıştı. Tüm bu iyilikler karşısında böyle mi davranılırdı? Odadaki sessizlik derinleşti. Fontaine ağırlığını bir bacaktan diğerine aktardı. Gerçekten de Michael Corleone ile yapacağı sinir savaşını kazanabileceğini mi düşünmüştü? Sonunda Fontaine tuttuğu nefesini bıraktı pekala ama size ikinci bir şey daha. Boğazını işaret etti. Lanet derecede üzgünüm. Fakat bu işe devam etmemin iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum. Michael'ın söylediği tek şey bu doğru mu demek oldu. Clemenza dudaklarını büzdü ve yumuşamış bir kürdanı Fontaine'in kulağının dibinden fırlattı. Fredo'nun doktorunun seni iyileştirdiğini sanıyordum. Boğazını yani. Şu Yahudi cerrah. Adı neydi? Jules Stein. Johnny Segal diyerek düzeltti. İyileştirdi. Odaya bir göz attı. Bu bana bir şeyi hatırlattı. Siz Fredo'yu gördünüz mü? Onun için de bir şey getirdim. Bir hediye. Benden bir hediye. Hagen uçağı gecikti dedi. Fontaine omzunu silkti. Sanıyorum bekleyebilirim dedi. Bakın dostlar beni bilirsiniz. Ben bir profesyonelim. Yaptığı sahne konuşması onu erkeklerin kendilerine yaklaşmalarını sağlamak amacıyla bu yola başvuran kadınlara benzetmişti. Sesim iyi ama ya boğazım? Kafasını salladı. %100 iyileşmedi ama yine de buradaki gösterileri yapıyor, kumarhaneyi dolduruyorum. Bugün Los Angeles'ta muhteşem bir kayıt çalışmam oldu. Bazen bilirsiniz işte boğazım orada tahriş oldu. Uçakta uykuya daldım, uyandığımda boğazım ne haldeydi? Korkunç bir ağrı. İşte bu yüzden düşünüyordum da. Clemenza bu yaptığın ilk hata dedi. Biraz tuzlu suyla gargara yapmam ve zıbarıp yatmam gerek. Bu halimde pek de iyi sayılmam. Uyuşuk çatlaklar uzun bir süre devam edebilir. Maury uyuşuk çatlaklar Streator Fontaine'in uzun süredir götürdüğü açılış rolüydü. Catskill'lerden kurtardığı komik bir adam piyese hale oynuyoruz. Herkes gülmekten çatlıyor. İsterseniz sorun. Kimse sormadı. O aşamada dikkate alınması gereken nokta ziyaretçilerin yapılan şakalardan ne kadar eğlendikleri değildi. Fontaine Buzz Fratello'yu çağırmaya dedi. Cesaret ettim. Onun ve Dotti'nin bu gece gösterileri yok. Bunu yapabilirlerdi. Benim yerime adım atabilirler. Aslına bakılırsa şimdiye çoktan kendi yollarında ilerlemeye başladılar bile. Clemenza etkilenmiş bir şekilde öyle mi diye sordu. Şu Buzz'ı gördükçe daha çok seviyorum. Hal yapılacak hiçbir şey yok Johnny dedi. Hiç kimse onu davet etmediği için odaya girememiş. Tıpkı Neri gibi kapının dışında kalmıştı. Buzz Fratello ve Dotty Ames kontrat altında. Chicago askeri birliklerinin kontrolü altında olan kasbağı kastediyordu. Münhasıran. Onlar gelecek hafta sonundan önce işe başlamayacaklar. Bu sadece özel bir gösteri öyle değil mi? Bir parti. Bu birisinin şu salonlarda şarkı söylemesinden pek farklı bir şey değil. Hepimiz bunu yapıyoruz. Michael gözlerini Fontaine'den ayırmaksızın hiç kımıldamadan bekledi. Uzun bir sürenin ardından uzandı ve parmak uçlarını elinin tersiyle kendi çene kemiğine vurdu. Bu merhum Don'un hareket tarzına o kadar benziyordu ki Hagen ürperdi. Fontaine, Mike dedi. Michael, başarısız olmaya devam ediyordu. Fakat yine de onun hakkını vermek gerekirdi. Onun yerinde başka biri olsaydı arkasına döner ve hiçbir şey anlaşılmayan yüzlerden bir şeyler okumaya çalışarak odadaki diğer insanlara bakardı. Hatta nükteli birkaç söz bile sarf edebilirdi. Bu genel anlamda Fontaine'in doğasıydı. Fakat Johnny doğrudan konuya girdi. Don Corleone, sana saygım büyük, bu gerçek. Ama ya bu? Sözü edilen sadece tek bir gösteri. Michael ellerini masaya yerleştirdi. Gözünü dahi kırpmadı. Sonunda boğazını temizledi. Uzun süren bir hareketsizliğin ardından söyledikleri tıpkı bir kurşun yarası etkisi bıraktı. Michael, senin ne bok yediğin dedi, benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Defol git. Bölüm 10. Frank Falcone Cleveland silah deposundaki o kavga üzerine 100 bin dolar bahse girmişti. Nick Geraci'ye bu Geraci açısından Falcone'yi sırtına bağlayarak kıyıya kadar yüzmek zorunda kalacağı anlamına gelse de ringe yakın bir yerde oturacağını söyledi. Don Forlenza teknelerinden birini onların hizmetine vermeyi önerdi. Gülen Sal Narducci büyüklerin çoktan kavga seyretmeye oraya gittiklerine dikkatleri çekti. Geriye balıkçı kayıklarının dışında başka bir araç kalmamıştı ki zaten bunlar da fırtına sırasında derin sulara açılmaya uygun araçlar değillerdi. Bu uzun bir uçuş olmayacaktı, belki 15 dakika alacaktı. Geraci onlara telaşlanmamalarını, bundan 100 kat daha kötü hava şartlarında defalarca uçtuğunu belirtmiş, tabii ki bu doğru değildi, ardından da uçağı hazırlamaya gitmişti. Burke Lakefront havaalanındaki kuleyle temasa geçmiş, havalanmaması konusunda uyarı almıştı. Bunu işitmemiş gibi davranmaya karar verdi. Tony Molinari'yi, Frank Falcone'yi, Richard Maimon Aspromonte'yi, Solak Mancuso'yu ve resmi adı Gerald O'Malley olan pilotu taşıyan çift motorlu uçak, Rattlesnake atasından havalandı ve kararmış gökyüzüne doğru yükseldi. Havalandıkları andan itibaren uçuş tam bir mücadele halini almıştı. Fırtınanın yoluna çıkarttığı engellerle kafası o kadar meşguldü ki yakıtla ilgili herhangi bir sorun olup olmayacağından dahi emin değildi. Büyük olasılıkla böyle bir şey yaşamayacaklardı. Havalanmadan önce her iki yakıt tankına da bakmıştı. Gereksiz yere depoları değiştirerek diğer yakıt tankını kullanmaya başladı. Bunu yapma sebebi tedbir almak değildi. Sadece başka şeylere odaklanması gerekiyordu. Cleveland'ın ışıklarını görmek amacıyla gökyüzünde zoraki ilerlerken motorun teklediğini işittiğini zannetti. Ve hiç düşünmeden tekrar tankları değiştirdi. Kuleye sabotaj olabileceğine ilişkin bir şeyler söyledi ki böyle bir tehdidi bırakın Nick Geraci'yi, ondan 10 kat daha tecrübeli pilotlar dahi ayırt edemezlerdi. Uçak Cleveland'a doğru yaklaşmaya başladı. Pilotun kuleye ilettiği son sözler "Sona fattut" oldu. Anlamı boku yedim. Sonra kıyıdan bir mil kadar açıkta uçak Erie Gölü'nün köpüklü sularına daldı. Geraci okulda futbol oynarken hatta ringe çıktığında bedenine ve kafasına birçok darbe almıştı. Bir keresinde hava su gölünde babasının kullandığı bir sürat motoruyla alüminyum iskeleye toslamışlardı. Hayatı boyunca aldığı en acımasız yumruk, en öldürücü darbe ve her nasılsa canlı olarak kurtuldu o sürat motoru kazası birleştirilse bile toplamı uçağın Erie Gölü'ne çakılışı sonucunda hissedilen darbenin yarısını dahi karşılayamazdı. Uçak takla attı. Bir süre sonra Geraci su altındaydı. Kapısı sıkışmıştı. Bacaklarını boşa çıkarttı ve ön camda oluşan deliği daha da büyütebilmek için tekme atmaya başladı. Su simsiyahtı. Tam delikten dışarı çıkmaya çalışıyordu ki bir el uzanıp kolunu kavradı. Etraf bunun kimin eli olduğunu anlayamayacağı kadar karanlıktı. Adamı da ön camdaki delikten dışarı kendisiyle beraber çekmeyi denedi. Adam sıkışmıştı. Eğer Geraci onu da beraberinde götürmeye çabalamaya devam ederse ikisi birden ölecekti. Nefesi neredeyse tükenmek üzereydi. Adam kolunu çok sıkı kavramıştı. Parmakları neredeyse etine saplanıyordu. Geraci zorla parmakları açtı. Kemiklerin kırılışlarını hem hissetmiş hem de işitmişti. Geraci batıktan çıkıp yüzmeye başladı. Su yüzeyini bulabilmek için yağmur damlalarının çıkardığı sesi takip etti. Ciğerleri kasıldı ve gırtlağı ağrıdı. Tam kafatasının tepesinde büyük bir sancı hissetti. Artık tükenmişti. Hiçbir zaman yukarıya ulaşamayacaktı. Ciğerlerine su dolacaktı. İşte olacak olan şey buydu. Son kez güzel bir şeyler düşün. Bu ana değecek bir şeyler. Fakat hissedebildiği tek şey etrafını kaplayan pis suydu. Evine yakındı ve işte öleceği yer de burasıydı. Yüzmeye devam etti. Annesi yüzmeyi severdi. Annesi, ah bu çok güzel bir son dakika anısıydı. Geraci onu severdi. O iyi bir anne, iyi bir kadındı, onu görebiliyordu. Son gördüğü gündekinden daha gençti. Şimdi bir martini yudumluyor ve eski mahallesindeki halk havuzunun hemen yanında bir sinema dergisi okuyordu. O da ölmüştü. 17. ayrımın sonu. Sayfa 162.